Ayrım 10.
Petrus'un o sabah ne kadar kötü bir durumda olduğunu hatırladım. Dedikleri doğruysa dünya çok kötü bir evreden geçmekteydi. Yola çıkmaya hazırlanırken seni Parador'da bekliyor olacağım dedi. Adını resepsiyona bırakırım. Gözden kayboluncaya kadar arkasından baktım. Solumda uzanan tarlalarda kimseler kalmamıştı. Köylüler işlerini bitirip evlerinin yolunu tutmuşlardı. Egzersizi karanlık bastırır bastırmaz yapmaya karar verdim. Keyfim yerindeydi. Santiago yolunu yürümeye başladığımdan bu yana ilk kez tek başına kalıyordum. Yerimden kalkıp çevreyi dolaşmaya koyuldumsa da havanın hızla kararmakta olduğunu görünce yolumu kaybetmemek için ağacın oraya geri döndüm. Ortalık kapkaranlık olmadan ağaçla yol arasındaki uzaklığı kestirmeye çalıştım. Karanlık bastırsa bile yolu açık seçik görebilecek, yeni ayın belli belirsiz ışığında Santo Domingo'ya kadar yürüyebilecektim. O ana kadar hiç korkmamıştım. Korkunç bir biçimde ölmekten korkmak için hayal gücümü epey zorlamam gerektiğini düşünmüştüm. Ama ne kadar yaşamış olursak olalım gecenin karanlığı çocukluğumuzdan beri ruhumuzda gizlenmiş olan korkuları ortaya çıkarır. Hava karardıkça tedirginliğim artıyordu. Tarlaların ortasında bir başınaydım. Bağırsam beni duyacak kimse yoktu. O sabah bayılacak gibi olduğumu hatırladım. Yüreğimi hiç bu kadar yoldan çıkmış hissetmemiştim. Peki ölsem ne olurdu? Kuşkusuz hayatım sona ermiş olurdu. Gelenekte edindiğim deneyimlerle birçok ruhla iletişim kurmuştum. Ölümden sonra bir hayat olduğundan en küçük bir kuşkum yoktu ama ölümden sonraki hayata geçişin nasıl olacağını hiç düşünmemiştim. İnsan kendine ne kadar hazırlamış olursa olsun bir boyuttan başka bir boyuta geçmek korkunç bir şey olsa gerekti. Düşünün, o sabah ölseydim Santiago yolunun geri kalan bölümünü, işimin ne yönde gelişeceğini, ailemin benim için duyduğu üzüntüyü ya da kemerime gizlediğim paranın ne olduğunu hiç bilemeyecektim. Aklıma Brezilya'daki çalışma masamın üstünde duran bir bitki geldi. Bitki tıpkı öteki bitkiler gibi, tıpkı tramvaylar gibi, tıpkı sebzelerini çok pahalıya satan köşe başındaki zerzevatçı gibi, tıpkı defterimde olmayan telefon numaralarını aldığım santraldeki kadın gibi varlığını sürdürecekti. Ama o sabah ölsem, benim için yitip gidecek olan bütün bu şeyler gözümde büyük bir önem kazandı. Bana yıldızlar ya da bilgelikten çok bu şeylerin yaşadığımı hissettirdiğini fark ettim. Ortalık iyice kararmıştı. Ta uzaklarda kentin ışıklarını belli belirsiz görebiliyordum. Yere uzandım. Tepemdeki ağacın yapraklarına baktım. Kulağıma türlü sesler geliyordu. Tuhaf sesler. Gece iner inmez ava çıkan hayvanların sesleri. Petrus her şeyi bilemezdi. Önünde sonunda o da benim gibi bir insandı. Oralarda zehirli yılan bulunmadığını söylemişti ama bunun doğru olup olmadığını nereden bilebilirdim ki? Peki kurtlar, o ölümsüz Avrupa kurtları ya o gece kokumu alarak oraya gelselerdi? Kırılan bir dalın çıtırtısını andıran bir sesle irkildim. Yüreğim yeniden küt küt atmaya başladı. Korkum büyüyordu. En iyisi egzersizi hemen tamamlayıp otelin yolunu tutmaktı. Bedenimi gevşetmeye başladım. Ölü gibi yatıp kollarımı göğsümde kavuşturdum. Havanın epeyce serinlemiş olmasına karşın terlediğimi fark ettim. Tabutumun kapatıldığını, çivilerin çakıldığını hayal ettim. Kımıldayamıyordum ama yaşıyordum. Aileme her şeyi gördüğümü söylemek istiyordum. Onlara hepsini çok sevdiğimi söylemek istiyordum ama ağzımdan ses çıkmıyordu. Annemle babam ağlıyordu. Karım ve dostlarım çevremde toplanmışlardı ama ben yapayalnızdım. Tüm sevdiklerim orada oldukları halde hiçbiri benim hayatta olduğumun farkına varamıyor, bu dünyada yapmak istediklerimin tümünü henüz gerçekleştirmediğimi anlayamıyorlardı. Gözlerimi açmaya, bir işaret vermek için tabutun kapağına vurmaya çabalıyordum ama boşuna. Bedenimin hiçbir yerini oynatamıyordum. Tabutun mezara doğru taşındığını hissediyordum. Tabutun tutamaklarının gıcırtısını, gömme törenine katılanların ayak seslerini ve konuşmalarını duyabiliyordum. Biri akşama yemeğe davetli olduğunu, bir başkası da benim vakitsiz öldüğümü söylüyordu. Çevremdeki çiçeklerin kokusundan boğulacak gibi oluyordum. Cenaze törenine gelen kadınlardan birkaçıyla ilişki kurmaktan reddedilirim korkusuyla nasıl vazgeçtiğimi hatırladım. Yapmak istediğim bazı şeyleri nasıl hep ertelediğimi hatırladım. Yalnızca birazdan diri diri gömüleceğim için değil, yaşamaktan hep korkmuş olduğum için de azap çekiyordum. Hayatın sonuna kadar tadını çıkarmaktan daha önemli bir şey yokken, insan birine hayır demekten ya da bir işi yarım bırakmaktan neden korkar ki? Artık tabuta kapatılmıştım işte. Geri dönüp göstermem gereken cesareti göstermem artık olanaksızdı. Kendi Yahudam rolünü üstlendikten, kendime ihanet ettikten sonra buradaydım işte. Herkes kendi hayatını sürdürürken, o gece ne yapacağını konuşurken, bir daha hiç göremeyeceğim heykeller ve yapılardan hayranlıkla söz ederken, ben tek bir kasımı bile kımıldatamıyor, yardım istemek için bağıramıyordum. Başkaları yaşamaya devam ederken, gömülmenin ne kadar büyük bir haksızlık olduğunu düşünmeye başlamıştım. Bir felaket meydana gelse de, o anda beni taşımakta oldukları boşluğa hep birlikte gitsek, kendimi daha iyi hissedecektim. Yardım edin, bağırmaya çalışıyordum. Hala yaşıyorum, ölmedim. Zihnim hala işliyor. Tabutumu mezarın kenarına bıraktılar. Az sonra gömecekler. Karım beni tümden unutacak. Başka biriyle evlenecek ve biriktirmek için onca yıl uğraştığımız paraları harcayacak. Ama kimin umurunda? Ben şimdi onunla birlikte olmak istiyorum. Yaşıyorum çünkü. Karımın hıçkırıklarını duyuyorum ve benim de gözlerimden yaşlar boşanıyor. Arkadaşlarım şu anda tabutumu açsalar, gözyaşlarımı görürler ve beni kurtarırlar. Oysa birden tabutun toprağa indirildiğini fark ediyorum. Birden her şey karanlığa gömülüyor. Az önce tabutun kenarından azıcık da olsa bir ışık sızlıyordu. Oysa şimdi içerisi kapkaranlık. Mezarcılar kürekleriyle toprak atıyorlar ama ben yaşıyorum. Diri diri gömülüyorum. Yavaş yavaş havasız kaldığımı hissediyorum. Çiçekler berbat kokuyor. Cenaze törenine katılanların ayak sesleri uzaklaşıyor. Dehşete kapılıyorum. Hiçbir şey yapamaz durumdayım. Birazdan kimse kalmayacak. Çok geçmeden gece olacak. Tabutun kapağına ne kadar vursam kimse duymayacak. Ayak sesleri uzaklaşıyor. Çığlıklarımı duyan yok. Karanlıkta bir başınayım. Hava ağır, çiçeklerin kokusu beni deliye çeviriyor. Birden bir ses duyuyorum. Beni diri diri yemeye çalışan solucanlar. Var gücümle bedenimi oynatmaya çalışıyorum ama olanaksız. Solucanlar gövdeme tırmanmaya başlıyor. Yapışkan ve soğuklar. Yüzümde geziniyor. Şortumdan içeri süzülüyorlar. Bir tanesi anüsümden içeri giriyor. Biri de burun deliğimden içeri girmeye başlıyor. İmdat. Diri diri yiyorlar beni. Sesimi duyan yok. Kimsenin bir şey dediği yok. Burun deliğimden giren solucan boğazıma ulaştı. Birinin de kulağıma girdiğini hissediyorum. Çıkmalıyım buradan. Tanrı nerede? Neden bana yardım etmiyor? Gırtlağımı yemeye başlıyorlar. Yakında bağıramayacağım da. Her yerden içime giriyorlar. Kulağımdan, ağzımın kıyısından, kamışımın deliğinden. O iğrenç, yapışkan şeyleri içimde hissediyorum. Bağırmalıyım. Dışarı çıkmalıyım. Bu soğuk, kapkaranlık mezara bir başına tıkıldım. Diri diri yutuluyorum. Hava gittikçe azalıyor ve solucanlar beni yiyorlar. Hareket etmeliyim. Bu tabuttan dışarı çıkmalıyım. Tanrım, sen bana güç ver. Buradan çıkıp kurtulmalıyım. Çıkmalıyım buradan, çıkmalıyım. Çıkacağım, çıkacağım. Ve çıktım. Tabutun parçaları dört bir yana fırladı. Mezar yok oldu. Ciğerlerime Santiago yolunun temiz havası doldu. Tepeden tırnağa titriyordum. Kanter içinde kalmıştım. Hafifçe kımıldadım. İçim dışıma çıkmıştı sanki. Ama ne önemi vardı ki? Yaşıyordum. Titreme devam ediyor ve ben bedenimin titremesini engellemek için hiçbir şey yapmıyordum. Olağanüstü bir dinginlik gelmişti. Birden yanı başımda birinin varlığını hissettim. Başımı kaldırıp baktım ve ölümümün yüzünü gördüm. Ama birkaç dakika önce yaşadığım ölüm değildi bu. Korkularımla, hayal gücümle yarattığım ölüm değildi. Gerçek ölümümdü. Bir daha böyle korkakça davranmama izin vermeyecek olan dostum ve danışmanım. O andan başlayarak Petrus'un yol göstericiliği ve öğütlerinden çok daha fazla yardımcı olacaktı bana. Bugün yaşamam, tadını çıkarmam gereken şeyleri yarına bırakmamama izin vermeyecekti. Hayat kavgalarından kaçmama izin vermeyecek, yürekten savaş vermeme yardımcı olacaktı. Bir daha asla bir şey yapmaya kalkıştığımda kendimi bir garip hissetmeyecektim. Çünkü o orada olacak ve elimden tutup beni başka dünyalara götürdüğünde günahların en büyüğünü, pişmanlığı ardımda bırakmam gerektiğini söyleyecekti. Onun varlığı ve yüzünün sevecenliğinden kuşku duymuyordum ya, hayat pınarından su içebilecektim artık. Gece başka gizler ya da korkular getirmedi. Huzur dolu keyifli bir geceydi. Titremem geçince yerimden kalktım. Tarlaların oradaki tulumbalardan birinin başına gittim. Şortumu yıkadıktan sonra sırt çantamdan temiz bir şort çıkarıp giydim. Sonra ağacın altına dönüp Petrus'un bıraktığı iki sandviçi yedim. Hayatımın en lezzetli yemeğini yiyordum sanki, çünkü yaşıyordum ve ölüm artık beni korkutmuyordu. Oraya uzanıp uyumaya karar verdim. Karanlık hiçbir zaman bu kadar güven verici olmamıştı. Kişisel kusurlar. Ufka doğru dümdüz uzanıp giden bir buğday tarlasının ortasındaydık. Hacılara yol göstersin diye dikilmiş, üstünde bir haç bulunan bir ortaçağ sütunundan başka hiçbir şey görünmüyordu ortalıkta. Sütuna doğru ilerliyorduk ki Petrus durdu. Sırt çantasını yere bırakıp diz çöktü. Benim de diz çökmemi istedi. Kılıcını bulduktan sonra seni bir hacı olarak alt edebilecek tek şeyle, kişisel kusurlarınla ilgili bir dua okuyacağız. Kılıcı nasıl kullanacağın konusunda ustandan ne kadar çok şey öğrenirsen öğren, bir elin her zaman gizli düşmanın olacak. Şimdi kılıcını bulmayı başardığında onu hep yüzünü kara çıkarmayacak elinle kullanman için dua edelim. Öğleden sonra 2 olmuştu. Petrus yüksek sesle dua etmeye başladığında ortalıkta çıt yoktu. Yüce Tanrım, bize merhamet et, çünkü biz Compostela yollarına düşmüş hacılarız ve burada bulunmamız bir kusur olabilir. Bilgimizin bize sırt çevirmemesi için sonsuz merhametinle el ver bizi. Kendilerine acıyan, kendilerini hayatın haksızlıklarına uğramış iyi insanlar olarak görenlere, başlarına gelenleri hak etmediklerini düşünenlere merhamet et. Böyleleri hiçbir zaman yürekten savaş veremeyecekler. Ve kendilerine karşı acımasız davranıp dünyanın adaletsizliğinden kendilerini sorumlu tutanlara ve yaptıkları işlerde yalnızca kötülük görenlere de merhamet et. Çünkü böylelerinin hepsi de senin ama başınızdaki saçlar bile sayılıdır diyen yasandan habersiz. Uzun iş saatleri boyunca emredenlere ve hizmet edenlere ve bir pazar tatili karşılığında kendilerini feda edip sonunda gidilecek hiçbir yer olmadığını, bütün yolların kapalı olduğunu görenlere merhamet et. Ama aynı zamanda kendi çabalarını yüceltenlere ve kendi çılgınlıklarının sınırlarını aşabilenlere ama sonunda kendi kardeşlerince borçlu çıkarılan ya da çarmıha gerilenlere de merhamet et. Çünkü böylelerinin hepsi de senin. Öyleyse yılan kadar akıllı, güvercin kadar zararsız ol diyen yasandan habersiz. Dünyayı fethedebilen ama kendi içlerindeki yürekten savaşa asla katılmayanlara merhamet et. Ama aynı zamanda kendi içlerindeki yürekten savaşı kazanıp da dünyayı fethedemedikleri için kendilerini hayatın sokakları ve barlarında bulanlara da merhamet et. Çünkü böylelerinin hepsi de senin. Kim sözlerime kulak verirse onu evini sağlam kaya üstüne kuran akıllı bir adama benzeteceğim diyen yasandan habersiz. Başka birinin çok daha iyisini yapmış olabileceğinden çekindikleri için ellerine kalem, fırça, çalgı ya da iskarpele almaya korkanlara ve kendilerini sanatın görkemli mekanına girmeye değer bulmayanlara merhamet et. Ama kalemi, fırçayı, çalgıyı ya da iskarpelayı ellerine aldıktan sonra sanatın değerini yerlere düşüren, sonra da kendilerinin herkesten üstün görenlere daha fazla merhamet et. Çünkü böylelerinin hepsi de senin, üstü örtülen hiçbir şey gizli kalmayacak, gizlenen hiçbir şey saklı kalmayacak diyen yasandan habersiz. Tıka basa yiyen, kırba gibi içen ama tokluklarında mutsuz ve yalnız olanlara merhamet et. Ama oruç tutarak ve kendilerine yasaklar koyup gem vurarak kendilerini aziz mertebesinde gören, sokaklarda senin adını vaaz edenlere daha fazla merhamet et. Çünkü böylelerinin hepsi de senin, eğer kendi kendimin tanığıysam tanıklığım geçerli değildir diyen yasandan habersiz. Ölümden korkanlara ve kaç krallıktan geçmiş, kaç kez ölmüş olduklarının farkında olmayanlara ve dünyalarının bir gün son bulacağını sandıkları için mutsuz olanlara merhamet et. Ama kaç kez öldüklerini bilmelerine karşın bugün kendilerini ölümsüz sananlara daha fazla merhamet et. Çünkü böylelerinin hepsi de senin, insan yeniden doğmadıkça Tanrı'nın krallığını göremez diyen yasandan habersiz. Kendilerinin sevginin ipek sargılarına sarıp da kendilerini başkalarının efendisi sananlara ve kıskançlıklara kapılıp kendilerini zehirleyenlere ve aşkın ve her şeyin rüzgar gibi yön değiştirdiğini göremedikleri için kendilerine eza edenlere merhamet et. Ama sevmekten ölümüne korkanlara ve hiç bilmedikleri daha yüce bir sevgi adına sevgiyi reddedenlere daha fazla merhamet et. Çünkü böylelerinin hepsi de senin, benim verdiğim sudan içenler bir daha hiç susamayacaklar diyen yasandan habersiz. Kürelerinin musikisini hiçbir zaman duyamadıkları için evreni bir tanıma, Tanrı'yı bir tılsımlı iksire, insanları da temel ihtiyaçları giderilmesi gereken varlıklara indirgeyenlere merhamet et. Ama körü körüne inananlara ve kendi ocaklarında cıvayı altına çevirenlere ve tarotun sırlarını ve piramitlerin kudretini anlatan kitaplarla kuşatılmış olanlara daha fazla merhamet et. Böylelerinin hepsi de senin, Tanrı'nın krallığına daha küçük bir çocukken erişemeyen, oraya asla giremeyecek diyen yasandan habersiz. Gözleri kendilerinden başka kimseyi görmeyenlere ve caddelerden limuzinleriyle geçerlerken insanları birer süprüntü olarak görenlere ve kendilerini çatı katlarındaki klimalı ofislerine kapatıp güçlerinin yalnızlığında sessizce acı çekenlere merhamet et. Ama herkes için her şeyi yapabileceklere ve hayırsever olanlara ve kötülüğü yalnızca sevgiyle alt etmeye çabalayanlara daha fazla merhamet et. Çünkü böylelerinin hepsi de senin kılıcı olmayan giysisini satsın, bir kılıç alsın diyen yasandan habersiz. Tanrım, vaat ettiğin kılıcı arayan ve eline almaya cesaret eden bizlere dünyanın dört bir yanına dağılmış mübarek ve günahkar kullarına merhamet et. Çünkü kendimizi bile tanımıyoruz ve çoğu zaman kendimizi giyinik sanıyoruz, oysa çıplağız. Gerçekte birinin hayatını kurtardığımız zaman suç işlediğimize inanıyoruz ve merhametinde unutma ki hepimiz kılıcı bir meleğin eliyle bir de şeytanın eliyle tutuyoruz ve ikisi de aynı el. Çünkü bizler bu dünyadanız ve bu dünyadan olmaya devam ediyoruz ve sana ihtiyacımız var. Senin sizi para çantası, sırt çantasız ve sandaletsiz yolladığımda hiçbir şeyiniz eksik değildi diyen yasana her zaman ihtiyaç duyacağız. Petrus duasını bitirdi. Sessizliğin ortasında çevremizi kuşatan buğday tarlasını seyre daldı. Fetih. Bir öğleden sonra Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın eski bir şatosunun yıkıntılarına vardık. Tapınak Şövalyeleri ya da Templier Tarikatı, Haçlı Seferleri döneminde kurulmuş dinsel ve askeri amaçlı şövalye tarikatıdır. Hüç de Payens önderliğindeki Fransız şövalyeler 1120 başlarında Hristiyan hacıları korumak amacıyla dinsel bir topluluk oluşturmuşlardır. Kudüs Kralı 2. Boden sarayın eski Kudüs Tapınağı'na bakan bölümünde şövalyelere yer sağlamış, adını tapınaktan Fransızca Temple alan tarikat, Clairvaux'lu Aziz Bernard'ın propaganda yazıları sayesinde hızla güçlenip yandaş toplamıştır. Biraz soluklanmak için oturduk. Petrus her zamanki gibi sigarasını tüttürürken ben de öğle yemeğinden kalan şaraptan birkaç yudum aldım. Çevremizdeki görünüme göz gezdirdim. Birkaç köy evi, şatonun kulesi, ekime hazır engebeli tarlalar. Sağdan bir çoban belirdi. Sürüsünün başında şatonun duvarlarının önünden geçerek köyüne gidiyordu. Gök kızıla çalıyordu. Hayvanların kaldırdığı toz, düşsel ya da gizemli bir görünüm verdi ortalığa. Çoban el sallayınca biz de ona el salladık. Koyunlar önümüzden geçip yoldan aşağı vurdular. Petrus birden ayağa fırladı. Bu büyüleyici sahneyi bırakmak istemiyordum ama Petrus hemen gidelim dedi. Acele etmeliyiz. Neden? Ben öyle diyorum da ondan. Santiago yolunda yeterince vakit kaybetmedik mi sence? Ne ki içimden gelen bir ses Petrus'un acele etmesinin çoban ve koyunlarının oluşturduğu büyülü sahneyle bir ilgisi olduğunu söylüyordu. İki gün sonra güneydeki dağlara yaklaşmıştık. Dağların yüksekliği uçsuz bucaksız buğday tarlalarının tek düzeliğini kırıyordu. Bulunduğumuz bölge inişli çıkışlıydı. Peder Jordi'nin sözünü ettiği sarı işaretler yolu kolaylaştırıyordu. Tam orada Petrus hiçbir şey demeden yol işaretlerinden ayrılmaya, gittikçe kuzeye yönelmeye başladı. Nedenini sorduğumda rehberin kendisi olduğunu, nereden isterse oradan gideceğimizi söyleyerek kestirip attı. Yarım saat kadar yeni yolumuza yürürken bir su çığıltısı geldi kulağıma. Çevremiz güneşin kuruttuğu tarlalarla kaplı olduğu için sesin nereden geldiğini merak ediyordum. Biraz sonra ses daha da yükselince bir çağlayandan geldiğinden kuşkum kalmadı. Ama yakınlarda ne bir dağ görebiliyordum ne de bir çağlayan. Biraz sonra bir bayırı tırmanırken doğanın en abartılı işlerinden biriyle karşılaştık. Yaylada içine 5 katlı bir yapıyı alacak kadar derin havza açılmıştı ve tepeden oraya bir ırmak dökülüyordu. Çevresi ardımızda bıraktığımız bitki örtüsüne hiç benzemeyen bitkilerle kaplı olan dev çukur, ırmağın aşağıya dökülen sularına biçim veriyordu. Petrus, buradan aşağı inelim dedi. Aşağı inerken aklıma Julius Verne geldi. Dünyanın merkezine iniyorduk sanki. İndiğimiz yer o kadar dikti ki büyük güçlük çekiyor, düşmemek için dikenli dallara ve sivri kayalara tutunmak zorunda kalıyorduk. Aşağıya vardığımda kollarım ve bacaklarım yara bere içindeydi. Petrus halimi hiç umursamadan "Harika değil mi?" dedi. Katılmamak elde değildi. Çölde bir vahaydı burası. Havza bütün o yeşillikleri ve su damlacıklarının oluşturduğu gökkuşağıyla aşağıdan bakıldığında da olağanüstü güzeldi. "Doğa tüm gücünü göstermiş," dedi Petrus. "Doğru," diye yanıtladım. Rehberim, "Öyleyse biz de gücümüzü gösterelim, Çağlayan'dan yukarı tırmanalım," dedi. "Suların içinden." Karşımızdaki sahneye bir daha baktım. Bu kez gördüğüm bir vaha değildi. Doğanın inanılmaz güzellikteki şımarıklıklarından biri de değildi. Karşımda üstünden suların kulakları sağır eden bir gürültüyle döküldüğü 15 metreden yüksek bir duvar duruyordu. Irmak yer altına indiği anlaşılan bir açıklığa aktığından Çağlayan'ın oluşturduğu gölcük insan boyundan daha derin değildi. Duvara tırmanırken işime yarayacak hiçbir çıkıntı olmadığı gibi gölcük de düşüşü hafifletecek kadar derin değildi. Oradan tırmanmak kesinlikle olanaksızdı. 5 yıl önce, şimdi olduğu gibi çok tehlikeli bir tırmanışı gerektiren bir ritüeli hatırladım. Ustam seçimi bana bırakmıştı. Ya devam edecek ya da vazgeçecekti. O zaman hem daha gençtim hem de ustamın güçleri ve geleneğin mucizeleri büyülüyordu beni. O yüzden devam etmeye karar vermiştim. Cesaretimi ve gözü pekliğimi göstermeye ihtiyacım vardı. Dağa 1 saat kadar tırmandıktan sonra tam en zor yerine yaklaşırken çok sert bir rüzgar çıkmış, düşmemek için küçük bir kaya çıkıntısına sımsıkı tutunmak zorunda kalmıştım. Çaresizlik içinde gözlerimi kapamış, tırnaklarımı kayaya geçirmiştim. Ama çok geçmeden şaşkınlık içinde birinin bana yardım ettiğini, daha güvenli bir konuma gelmemi, daha sağlam durmamı sağladığını fark etmiştim. Gözlerimi açtığımda ustamın yanı başımda olduğunu görmüştüm. Eliyle havada bazı hareketler yapmış ve rüzgar o anda durmuştu. Akıl almaz bir çeviklikle sanki havada uçuyormuş gibi daldan aşağı inmiş ve benim de onun gibi yapmamı söylemişti. Aşağı indiğimde bacaklarım titriyordu. Ustama öfkeyle rüzgarı neden daha önce durdurmadığını sormuştum. Çünkü rüzgara esmesini ben emrettim diye karşılık vermişti. Beni öldürsün diye mi? Hayır, seni kurtarsın diye demişti ustam. Bu dağa tırmanman olanaksızdı. Tırmanmak isteyip istemediğini sorarken cesaretini sınamıyordum. Bilgeliğini sınıyordum. Sen bunu bir emir olarak kabul ettin, oysa ben sana emir vermedim. Kendini havada durdurabilseydin bir sorun çıkmayacaktı. Akıllı olmak yeterliyken sen cesaretini göstermeye kalkıştın.